Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yeni bölümden herkese merhaba. Bu bölümde konuğum Great Place to Work Türkiye kurucusu ve CEO'su Eyüp Toprak oldu. Harika iş yerleri nasıl yaratılır, nasıl oluşturulur onun üzerine konuştuk. Güzel bir bölüme imza attık. Great Place to Work 30 yıldan fazla süredir dünya çapında 60'tan fazla ülkede yüksek güven kültürüne sahip yüksek performanslı kurum kültürlerini araştırıyor. Ve bu çalışmalardan elde edilen geniş veri ve analiz tecrübesiyle güvene dayalı kurum kültürlerinin inşasında otorite kabul ediliyor. Great Place to Work Recognition programı güvene dayalı güçlü kurum kültürlerini analiz ederek Great Place to Work sertifikası unvanıyla ödüllendiriliyor. Bölüm içerisinde de bundan çok sık bahsettik. Şirketler için neden önemli olduğunu vurguladık. Daha doğrusu çalışanlar için de neden önemli olduğunu vurguladık. Benim yine çok fazla şey öğrendiğim bir bölüm oldu. Umarım sizler de çok fazla yararlanırsınız. Eyüp Toprak da tıpkı benim gibi Almanya'da yaşantısını sürdürüyor. Tabii ki hayatının büyük bir çoğunluğu Türkiye, Almanya ve dünyanın çeşitli ülkelerinde geçmiş. Çok önemli bir profesyonel, uzun zamandır kariyerini sürdürüyor ve bu bölümde de ben ondan çok yararlandım. Umarım sizler de yararlanırsınız. Hazırız, yeni bölüme başlıyoruz. Eyüp Bey, selamlar, merhabalar, hoş geldiniz.
Selamlar, hoş bulduk. Umarım keyifli yayınlar olur. Bu konularda konuşmak, verileri, trendleri paylaşmak bizim için çok değerlidir.
Kesinlikle öyle olacak. Çok merak ettiğim bir konu. Özellikle pandemiden sonra da çok değişen bir dünya var. Bu konuda çok çok önemli hale geldi. Belki siz uzun yıllardır bu konunun önemine dikkat çekiyorsunuz. Çünkü iş yerinde kültürün dönüşümü, geleceğin iş yerleri ve kültür ve karlılık dengesi gibi konular günümüz dünyasında ön planda olan konular olmuş durumda. Belki başlamadan önce Eyüp Toprak kimdir? Biraz kısaca sizi tanıyabiliriz. Siz de Almanya'dasınız benim gibi. Biraz kendinizden bahsedersiniz. Ondan sonra da konumuza gireriz diye düşünüyorum.
Çok teşekkürler. Tabii ki yani ben Eyüp Toprak olarak Great Place to Work Türkiye Enstitüsü'nün kurucusuyum. Aynı zamanda CEO'suyum. Ama ondan önce de bir hayata sahiptik. Dediğiniz gibi Almanya'da doğup büyüdüm. Uluslararası ticari hukuk uzmanıyım ve aynı zamanda ekonomide ve ticari hukukunda master'ım var. Özellikle ben investment şirketlerinde, yatırım şirketlerinden çalışarak 2010 yılından sonra daha da dedikeli organizational development dediğimiz organizasyonların daha fazla geleceğe taşıyacak kurgularda yer ve sorumluluk aldım. Sonra bir Great Place to Work Almanya'da 6 aylık onboarding süreciyle bu sorumluluklar bana verildi. Ben dedim bir memleketimi de tanıyayım. İsviçre, Londra gibi şehirlerde yaşama şansım oldu İspanya'da iş gereğinden. Ama memleketimde sadece sahilleri bilirdik ve geldiğimiz Anadolu'nun bölgesini biraz görmüştük. Bir fırsat gördüm. Hedef 3 yıl bir planlamaydı ama da eşimle tanıştım. Sonra enstitünün de daha büyümesine vesile olduk. Şu an ben bunu söylemek istiyorum. Türkiye'de 2012 yılında 45 organizasyonla çalışırken şu an 500'e yakın organizasyonla çalışıyoruz. Sadece bir yılı diyorum. Türkiye'de yaklaşık 3500 organizasyonla dokunma şansım oldu. Aynı zamanda bölge ülkelerde sorumluyum. Burada özellikle insan, kültür, süreç ve aynı zamanda programatik yaklaşım, finans bakış açısı, evrensel bakış açısını bir arada sentezleşmek, şirketlere daha büyük ışık tutabilmek şansını Great Place to Work sorumluluk altında yaşıyorum.
Harika. Ben girişte biraz Great Place to Work'ten bahsettim ve iş yeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda uzman küresel bir otorite. 1992'den bu yana dünya çapında 100 milyondan fazla çalışanın dahil olduğu Trust Index anketinin elde ettiği derin analizlerle harika bir iş yeri deneyimi oluşturuyorsunuz. Bunu kullanıyorsunuz.
Kesinlikle. Evet. Evet, çok doğru bir noktadasınız. Great Place to Work'ün enstitüsünün 92'de Robert Levering bir gazeteci tarafından kurulması da çok ilginçtir. Yani kendisi dediğim gibi Amerika'da daha fazla sorunlu, sıkıntılı olan süreçleri şirket üzerlerine New York Times, Washington Post gibi değerli yayınlarda açıkladı. Kitabım esasen Great Patchwork'un bir kurgusu, bir kitabı var. Bu kitapta Great Patchwork kendi adını taşıyor. Bu 83'ten çıkıyor. Enstitü kurulmadan önce Robert Bey çok değerli liderle, Bill Gates gibi, Microsoft'un kurucusu gibi, onlarla bile işbirliği başladı. Ama 92'den sonra enstitü olarak dönüşümde belki herkesin ilgisini çekecek ilk en iyi işveren yarışma süreçleri Amerika'da değil, Brezilya'da başladı. Sonra Amerika'ya, sonra Avrupa'ya 2000 yıllarda Avrupa Komisyonu olarak bir ihale vardı. Geleceğin organizasyonları nasıl kurulur? İnsanın rolü, kültürün rolü organizasyonda hangi derecede artması gerekir? Bu ihaleyi kazanarak tüm Avrupa'da hızlı bir yayılma oluyor. Şu an dünya çapında 94 ülkede enstitümüz var. 170 ülkede analizlerimizi yapıyoruz ve yeni rakamlar geldi. 20 binin üzerinde organizasyonu 23 yılında analiz etmişiz ve dediğiniz gibi 100 milyon çalışanı temsil eden sesi her yıldan alıyoruz ve daha fazlasına doğru koşuyoruz.
Anladım. Peki Great Place to Work neler yapıyor? Biraz bahseder misiniz?
Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı analizlerin ötesinde güven ilişkisini organizasyonlarda analiz ediyoruz. Çalışan ile yönetici arasındaki ilişkiye bakıyoruz. Çalışan ile iş yeri ve yaptığı işle ve takım arkadaşların güven ilişkisine bakıyoruz. Samimiyetine ve işbirliğine.
Burada dikkat etmemiz gereken en kritik konu nedir peki?
Liderlerin davranışları kültürü inşa ediyor. Liderlerin dokunuşu strateji yaymasında değil, kültürün yayılmasında da çok kritik role sahip olduğu için liderlerin buradaki etkisini de altını çizmek isterim. Asıl kritik konu çok basit. Harika iş yeri nedir bize soruyorsanız, harika bir iş yeri deneyimi çalışanların yöneticilerine güvendiği, yaptıkları iş, gurur duyduğu ve beraber çalıştığı insanlardan keyif aldığı bir ortamdır.
Güven ilişkisine peki neden çok önem veriyorsunuz? Neden çok önemli?
Değerli Aykut Bey, tüm organizasyonlar sadece Türkiye'de değil, özellikle dünyada bir vakıf olmadıkları için, vakıflarla da çalışıyoruz ama vakıf olmadıkları için kazanç odakları var. Yüksek bir performans beklentisi var.
Doğru.
Yüksek bir performans beklentisi varsa da katkı nerede geliyor? Bizde bu analizlerde neler ön plana çıkıyor? İlk önce inanan bir çalışan grubu, liderlik grupları gerekiyor. İnanmak için de nedeni, amaçlamaları iyi kurgulanmamız gerekiyor. Dahiliyet beklentileri var. Buradaki kritik noktada biz organizasyonun karlılıklarını artırmak istiyorsak, buna kadar kulağa zor geliyorsa kurum kültürünü artırmamız lazım, yüksek güven kültürünü artırmamız lazım. Bunu neden size ifade edeyim? Biz Profesör Doktor Alex Edmonds'le 25 yıldan fazla borsa izlemini yapıyoruz. Russell 1000, 3000 var, S&P 500 var. Bunlar varlık fonları. Siz yatırım yapıyorsunuz ve bunların geri dönüşümlerini hesaplanıyor. Great Place Work'te sanal bir portföyü oluşturdu en iyi işverenlerde. Amerika'da, Londra'da, Hindistan'da. Biz uzun sürede takip ettiğimiz zaman Russell 3000'den ve Russell 1000'den 3 kat daha fazla para gelir siz elde etmişsinizdir. Yani stock return dedikleri borsa hasılatın geri dönüşümü 3 kat daha fazla.
Evet.
Ama şu an çok belirsiz bir dünyadayız. Biz o kadar seneye bakamıyoruz diyoruz. Biz sadece bir yıla baktığımız zaman da Great Place to Work şirketleri 7,6 oranında değişim fark ediyor. Stock return. Biz demiyoruz ki sadece kurum kültür etken ama en önemli etkenlerden birisi olduğunu biz bunu gösteriyoruz. Çünkü biz güven kültürü analizinde en güçlü yönümüz ne? Böyle soyutlanmış hissedilmeyen konuları rakamlara dökebiliyoruz. Sonra ilişki kurabiliyorsunuz. Operational excellence dedikleri çok bir verimli bir organizasyon yapımız var mı? Bunların hepsi KPI'ları var. Ciro, EBITDA. Sonra insanın etkisini organizasyonlara rakamlarla gösterdiğiniz zaman ciddi şekilde insanın merkezde neden olmasını anlıyorsunuz. Hep bir tartışma vardır Aykut Bey bilirsiniz. İlk önce para mı var sonra kültürü inşa ederiz. Yoksa ilk önce kültür mü var para gelir. Ben de diyorum bu sanal tartışmada çıkıp önce insan merkeze alındığı zaman kültürü de inşa ediyorsunuz güveniyorsanız başarıyla ve performansınıza. Kısacası bu. Great Place to Work sistemi karşılıklı katkı sistemi yani contribution dediğimiz katkı sağlayarak çalışanın, orta üst kademenin ve CEO'nun katkısıyla bir harika iş yeri olur. Katkı ve hesap verilebilirlik organizasyonlarda olmadığı sürece çok tartışmalı, toksik durumlar olabiliyor. Umarım kısa bir net bir başlangıç oldu size.
Yo, çok güzel başladık. Şunu da merak ediyorum açıkçası. Kurum kültürünün, organizasyonların karlılığını arttırmadaki öneminden bahsettiniz. Hatta işte hangisini evet. önce yapsak dediniz. Burada evet. insan ve değer evet. odaklı iş yeri olmak diye bir şey gördüm sizin çalışmalarınızda doğru, ve doğru. siz de bahsettiniz. Yani evet. biraz bunu belki açabiliriz. Bu nasıl kazanılacak?
Memnuniyetle. Şimdi bu nasıl kazanılacak? Çok iyi bir kritik noktada biz hep deriz ki dinleyen, ilham veren, iletişimi yüksek tutabilen, dokunan bir lider yapısı gerekiyor. Potansiyeli gören insan. Yani karşındaki potansiyeli göremeyen, sadece operasyonu esas sayan liderlerimiz insanı yöneteceğine dahil ve kültürü yöneteceğine dahil bilincinde bazen olmayabiliyorlar. Bunu da organizasyonlar değiştirmesi lazım. Asıl kritik konu bu. Üst yönetimin, şirket kurucuların bakış açısı insana, liderlerine de yansıyor. Yani kendileri örnek olmaları lazım. Sadece duvarlara ilk önceliğimiz insan ya da insan bizim en önemli değerimiz diyeceğine, web sitesinde bunu yazacağına, güncel operasyonda sistemlerde yaşatmasını, kurgusunu yapması gerekiyor. Burada dediğim gibi performans sisteminde çıkıp katkı sistemine, katkı sistemi de ayrıştırıyorum. Türkiye'de biliyorsunuz hiper enflasyonist bir ortamımız var, belirsizlikler var. Buradaki kurumlar, organizasyonlar parayla yarışamıyorsunuz. 3-4 sefer maaş artsa da bile 2 hafta sonra maaşın etkisi gidiyor. Yani parayla yarışmanın sınırı var. Ama neyle biz yarışabiliyoruz? Hatta Avrupa'nın en iyi işverenlerinde 12 yerli şirketimiz oldu. Kurum kültürü ve değerimize odaklandığımız zaman krizi daha rahat atlatabiliyoruz. Hangi yönde? İnsanlar psikolojik denge kurmadan, stres boyutuna varmadan önce pozitif çözüm bakış açısıyla organizasyona katkı sağlamasına bakıyor. Great Place to Work şirketlerinde maaş beklentileri olmaz mı? Tabii ki olağanüstü var. Yani ama ne diyor? Adaletli maaş. Great Place to Work de ciddi şekilde bunu yaratıyor organizasyonlarda, şeffaflaştırıyor. Her jenerasyonun sesini alabiliyoruz. Ve bu senede özellikle araştırmalarda Aykut Bey neler çıktı? Biz hep çalışanlar kültürleri etkilediğini ve bazen bakış açısı kritik olduğunu düşünürken, bu yıl orta kademe ve ilk kademe yöneticiler çalışanlardan daha kötü algıya sahipler. %35 kümesindeki şirketlerde bize araştırmaya katılan. Yani düşünün 150 şirkette liderlerin şirkete bakış açısı çalışandan daha kötü. O zaman siz İnanılmaz. Çalışanlara nasıl dokunacaksınız? Yani buradaki kurgu ciddi şekilde önce insana baktığımız zaman the why, yani ikna olmak istiyorlar. Liderler de aynı şekilde ikna olduktan sonra dahiliyet bekliyorlar. Ve bu dahiliyet konusu özellikle Z jenerasyonu ve millennials için çok kritik. Diyor ki beni etkileyen kararlara beni dahil ediniz. Kararlar taş gibi yağmasın. Her stratejik kararda olmazsak da bizim işi etkileyen süreçlerde dahil olun. İkinci konu var. Özellikle yeni jenerasyonun beklediği Aykut Bey. Bizlere dokununuz. Yani iletişimde olunuz. Feedback veriniz, like veriniz. Çünkü 6 ay sonra, 1 sene sonra performans konuşmalarda bu olmadı, şu olmadı. Bu arkadaşlarda bir resim oluşmuyor. Bize niye anlatmadınız yani? Anlatabiliyor muyum? Dokunuşlar gün içinde çok kritik. Burada sadece bir performans sisteme güvenerek ilerlenmez. Kişisel dokunuşlar bu jenerasyonda büyük fark yaratıyor. Ama asıl kritik nokta tüm kimede insanları dahil ettiğimiz zaman, saygıyla karşıladığımız zaman, insanla değer verdiğimiz zaman, o zaman katkı bekleyebilirsiniz. Performans. Biz aynı zamanda Great Place to Work'ta çapraz analizler yapıyoruz. Şirketlerde biz yüksek performans yaklaşımı ve harika iş yerini tetiklemişiz mi? Yoksa çok çalışkan insanları tüketmişiz mi? Yani rakamları da biz veriyoruz. Ama aynı zamanda konforda olan insanların da rakamları bizde çok net oluyor. Yani konforda olan veya sadece eleştiri yapan, toksik olan çalışmıyor. Çünkü eleştiriyle meşgul. Bu işi tamamlamak için birisi ekstra çaba harcaması lazım. Top yere dememesi için. Bunun için organizasyonlarda maaş konusu geldiği zaman sadece para konusunda bakılması, esasen madalyanın sadece çeyreği bile olmuyor, bir yüzü bile olmuyor. Evet. Çünkü burada bakmamız lazım. Türkiye'de terfi sistemi neden önemli? Terfiyle maaşlar yükseliyor. Terfi sistemi biz Avrupa, Skandinav ülkelerdeki gibi değiştirsek katkınız yüksek sesi o kadar maaş da alabilirsiniz. Ama bizim Türkiye'de katkıya değil, pozisyona göre, kıdeme göre bir sistemler oluşturulduğu için sadece bu bir başarı elde etmek ve maaş algısını yönetmek zorlaşıyor. Burada tabii ki adamcılık gibi bizi çok yönlendiriyorlar gibi kurgular oluyor. Ama asıl kritik konu bu. Yüksek performans bekleyen organizasyonlar yüksek güven kültürünü inşa etmeden ilerleyemezler. Biz bunu 35 yıldır diyoruz. Artık buradaki trendleri McKinsey'de, Boston Consulting'de, başka gruplarda diyor, şirketlerde buluyor.
Peki gelecek bize neler vaat ediyor? Neler bekliyoruz gelecekle alakalı iş dünyası içerisinde çalışanlar için? Birçok önemli gelişme var çünkü gelecek hakkında neler düşünüyorsunuz?
Yani geleceğin anahtarı insan. Şimdi yapay zeka da geldi, machine learning de geldi. İnsan faktörü o kadar kritik oldu ki inanın bize tüm iş birimleri, iş yapılış şekilleri değişse de bu değişimde insanın kritik rolü kalıyor. Ve bunu yöneten gruplar da biz şu an insan kaynakları başkanı, people and culture manager diyoruz. Geleceğin CEO'ları önümüzdeki 5-10 yılda göreceksiniz. Geleceğin CEO'ları İnsan ve kültürü yöneten arkadaşlardan oluşacak.
Kesinlikle.
Finansı AI ile daha iyi yönetirsiniz. Marketingi de yönetmeye başladınız. Operasyonu da robotiklerle daha iyi. Ama buradaki insan yönetimi ve insanın rolünü aktarabilen ve inandıran güçler daha büyük yol alacaklar. Ve bu yolculukta ben şöyle diyorum. Hızlı tren başladı. Kimse çağrılmıyor. Ben tek Great Place to Work olarak hangi istasyonda duracağını biliyorum. Şirketleri orada alma şansımız var. Onun için kendilerinin kurum kültürünü, DNA'sını analiz etmek neresindeyiz? Great Place to Work'ın olağanüstü bir benchmark havuzu var tüm sektörlerde. Konumlandırarak hangi aksiyonlar alınması gerekir? Çünkü buradaki kritik konu sadece ölçümleme değil. Buradaki kritik konu aksiyonlarla beraber, çünkü siz biliyorsunuz sertifikasyonumuz var. Evet, sertifikasyon şirketleri çalışan memnuniyeti ve kurum kültürü açısından bir standart belirlemek için yaptık. Burada güven indeksimiz 60 sorudan oluşuyor global çapta. İsterse şirketler ek soru sorabilirler ama biz onu derecelerde dikkate almıyoruz. 60 sorunun ortalaması pozitif bakış açısından 65'e taşısı deriz ki siz iyi bir şirketsiniz. Sertifikasyonu veriyoruz. Bir Great Place yok, yolcususunuz. Ama daha en iyi işveren değilsiniz. En iyi işveren adayısınız. Tabii ki bu çan eğri en iyi işverenlerde 65'lerde değil Aykut Hocam. Takdir ederseniz güven indeksi 80-90'ları bulan organizasyonlar sadece biz bu kümede 100 şirketi maksimum açıklayabiliyoruz. Yani biz burada 500 veya 2000 şirket de olsak Türkiye'de sadece Türkiye'nin en iyi 100 şirketlerini açıklayacağız. Küçük ölçekli şirketlere özel biz small and best medium size companies diyoruz. Yani küçük ölçekli, orta ölçekli bir listemiz var. Ama en iyi işverenler ne kadar organizasyon gelse de yüzde sınırlı. Ama
Evet.
şirketlerin işveren markasına bu çok önemli olduğunu biliyoruz. Great Place to Work'ün ivmesini pandemi sonrası sormuştunuz. Pandemi sonrasında ivme kazanmanın sonucu nerede geliyor? İşveren piyasası çalışan piyasasına döndü. Artık işverenler istediği adayları alamadıkları için ve var olan adaylar azaldığı için bu potansiyel havuzu azaldı. Neden? Yüz binlerce, milyonları geçen rakamlar biz şımarık yeni jenerasyon dediğimiz, fazla anlam veremediğimiz kucaklanıyorlar Aykut Bey, Amerika'da, Kanada'da, Avrupa'da. Bu yüz binlerce gücü tabii Türkiye'de bir zorluklar yarattı. Mühendisler değil sadece her alanda marketing, HR çok sıkıntılı bir sürece başladı. Aynı zamanda da bunlar olmadığı için insanlar çok sayıda fluktüasyon oluyor. İş yerlerini terk ediyorlar, bağlılıklar yok. Bunları durdurmak için harika iş yeri olmak artık nice to have değil, bir mecburiyete döndü. Ama biz sadece ajansla çalışılıp bir imaj yaratılması bir şey yaramıyor. Çünkü çekebilirsiniz Aykut Bey, içerideki kültürü gördüğü zaman 6 ay dayanmıyor. Yani buradaki kritik nokta içeriden bir markayı yaratarak, bir kültürü değeri yaratarak insanları çekme yöntemi Great Place to Work'te var. Yani sürekli iyileştirme isteği olması lazım bu alanda.
Şimdi yani yeni nesilden bahsettiniz ya, birçok bilgi verdiniz bu arada. Hepsi çok değerli. Yeni şeyler de öğrendim. Çok sağ olun. Yani yeni nesilden bahsettiniz. Yeni nesille alakalı da ben de çok fazla araştırma yapıyorum. Dediğiniz gibi onlar için birinci öncelik para değil. Belki benim neslim için birinci ya da ikinci öncelik paraydı. Para çok sonra geliyor. Üçüncü, dördüncü belki. Hatta bir sonraki jenerasyonlarda beşinci olacak. Dediğiniz gibi iş yerlerindeki o Great Place to Work, iş yerlerindeki o sertifikasyon etkileri çok fazla olacak yeni nesil üzerinde diye düşünüyorum. Birazdan yeni
Evet.
nesille ilgili de bir soru soracağım ama
Memnuniyetle.
belki burada
Evet.
bu sertifikasyondan biraz bahsetmeniz önemli diye düşünüyorum. Mesela ben küçük bir işletmeyim ya da büyük bir işletmeyim. Bunu
Evet.
alabilmek için neler yapmam gerekiyor? Nasıl bir yoldan geçmem gerekiyor? Onu biraz anlatabilir
Memnuniyetle.
misiniz? Tam olarak merak ettim
Tabii ki.
açıkçası orayı.
Tabii. Sertifikasyon sürecimiz bizim iki araçtan oluşuyor. Birisi Trust Index dediğimiz güven indeks analizi 60 sorudan oluşuyor. Bizim kriterimiz minimum 10 çalışanı olması lazım bir organizasyonun. 10 çalışanı olduktan sonra bizim sürece katılabiliyor. Anketi bir platformda 2 haftalık açık tutuyoruz ve buraya katılım sağlayarak çalışanların yorumlarını, liderlerin yorumlarını alıp rapor sürecine döküyoruz. Ve tabii ki buradaki süreçte ikinci bir lenste culture brief dediğimiz özetle şirketinizin kültürün demografik yapısını, kaç liderleriniz var, hangi sektördesiniz, bu demografik bilgiyi aldıktan sonra sertifikasyonu esasen 3-4 hafta içinde alma imkanınız var. İkisini bitirirseniz. Hani hızlı bir süreç. Dediğim gibi bu sertifikasyon almanın da Great Place to Work yolcusuyum kanadına geliyor. Yani bizim zoraki bir durum ne oldu? Biz tek 1 yıllık sertifikasyonu veriyoruz. Birinci konu bu. Çünkü bu sürdürebilir ve sürekli insanlara bakılması gerek. Bir bahçe gibi bir örnek verir. Bir bahçeye bir sene bakmasanız o zaman mahsulü beklemeyin. Yani buradaki ekim yapamayacaksınız. Buradaki kritik nokta kültürde, insan dokunuşlarında her zaman yenilenen, faktörleri değişirse faktörlere uygun bir kurgu ihtiyacımız var. Ama sertifikasyonda çok iyi şekilde en iyi işverenin adaysınız alabiliyorsanız. Şimdi en iyi işveren zor olduğu için biz sektör listeleri, bölge listeleri de çıkarttık. Ya da konu bazlı kadınlar için en iyi işverenler, millennials için en iyi işverenler gibi listelerimiz oluştu. Çünkü en iyi işveren zorlaştıkça da insanların, şirketlerin işveren markasına katkı sağlamak için bu yan listeleri bazı şirketler diyor ki biz Türkiye'nin en iyi işverenindeyse kadınlar için en tercih edilen işveren olmak istiyoruz. Örnek vermek istiyorum. Ama en iyi işveren bir Champions League olarak kalıyor. Bundan kalmıyoruz gibi buradaki havuzda da Avrupa'nın en iyi işvereni çıkıyor.
Anladım.
Hani siz bir araştırmalarla markanızı ülkenizde, bölgenizde, Avrupa'da siz kayda alabilirsiniz. İkinci bir konu herkes işveren cazibesi konuşuyor. Esastan bizim sürecimiz yatırımcı cazibesi için de çok kritik. Özellikle yatırımcı şirketler için ESG denen Environmental Social Governance bilanço siz takdir edersiniz şirket satın alma tarafında finans raporlar 45 dakikalık iş. Uzmanlar geliyor analiz ediyor iş bitiyor. Ama organizasyonda yetenek havuzu kim? Liderlik seviyeleri kim? Şirketin sahipleri çıkarsa sürdürülebilir şirketi yönetebilir miyim? Konusu çok uzun zaman alıyor. Aykut Hocam. Bunun için buradaki kritik konu Great Place to Work'ün raporları da aynı zaman ESG'de social tarafında bir girdi olarak kabul görülmüş bir rapordur. Yani biz aynı zamanda şirketler kaynak aramalarında bilançolarını düzeltiyorlar ama organizasyonel yapılarını geleceğe taşımak için insana, kültüre ve bu sistemi yönetecek şekilde kurgulara ihtiyaçları var.
Peki yani kurum ve güven kültüründen bahsettik ya. Şu anda
Evet.
zorlu ekonomik koşullar var dünyanın her yerinde.
Evet.
Bu
Bayağı var. Evet.
organizasyonlar için stratejik bir yatırım olarak görülebilir mi?
Tabii ki. Şimdi bu zorlu ekonomik ve siyasi koşullarda savaş gördük, afet gördük. Takdir ederseniz seçimler başladığı zaman bir gerginlikler oluyor. Ama organizasyonun rekabet avantajı sağlaması ve ayakta kalması için yani Survivor kurum ve güven kültürüne yapılan bir yatırımdır. Yani insana yapılan yatırım bilanço tarafında masraf algısında çıkması gerekir. Yatırım. Her işveren yatırımına sahip çıkar, öyle değil mi?
Doğru.
Yatırım doğru şekilde olması lazım. Birinci bakış açısı bu. Bir yatırım olarak görmesi lazım. Güven iş yerinde sağlıklı ilişkilerin temelidir. Bağlılığını güçlendirir. Çünkü insanları kaybediyorsak yaptığımız yatırımları her zaman sürekli yeni iş alımlarla, yeni eğitimlerle destekliyorsunuz. İşe alım maliyetleri ve organizasyona dahil etmek olağanüstü artıyor. Yani burada bir masraf faktörü yaratıyoruz. kültürü yatırım yapmıyorsak bağlılığı kazanamıyoruz. Ama sadece bağlılık da yetmiyor. Bağlılıktan sonra da katkı sistemi geçmemiz lazım. Yani konfordaysanız harika iş yeri, bir şey yapmıyorum. Tabii ki harika. Yani öyle değil. Hani katkı sistemine dönüşmeniz. Yani sadece bağlılık hedef değil. Sonraki konu güçlü bir kurum kültürü çalışanların zor zamanlarda bile birlikte hareket etmelerini sağlıyor. Yenilikçi çözümler, inovasyon artıyor ve şirketin genel hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynuyor. Yani çünkü stratejik hedefleri sadece takdir ederseniz icra yönetim kurulunun 2 günlük çalışmasında çıkmaz. Sonra bu hedefleri nasıl yapacağız? Yani yine insanla yapacağız. İnsanların katkılarıyla yapacağız. Genel olarak bu yatırım yani güven kültürüne yatırım şirketin uzun vadeli başarılarının garantiye alması için çok önemli ve kriz zamanlarında resilient dediğimiz daha fazla dayanabilirlik direnişlerini arttırmak için kritik bir araçtır.
Kesinlikle. Satır aralarında bahsettik ama belki yeni nesilden de sona geldik. Biraz bahsedelim istiyorum. Yeni
Tabii
nesil
ki.
üzerindeki etkileri nasıl iş yeri kültürünün pozitif
Aynen
etkileri
yeni
tabii.
nesil. Evet. Şimdi siz dediniz ya ilk sorumuz nedir? Çalışanlar maaş sormuyor. İlk yeni neslin
Evet.
sorduğu soru kaç gün ofise geliyorum?
Doğru. Evden
Kaç
mi
gün ofise
çalışıyorum yoksa?
geliyorsun? Evet. Evet. Şimdi buradaki kurguda şikayet edeceğimizin hep böyle sanal bir trendler var. Ofise geri dönüş. Amerika'da da biliyorsunuz Türkiye'de de. Biz detaya indiğimiz zaman farklı raporlarla ve farklı enstitünün araştırmalarıyla böyle bir trend yok. Ama siz de takdir edersiniz ki yüksek plazaların Amerika'da, Avrupa'da, Türkiye'de bu sıkıntıları çözebilmesi için çünkü krediyle finansmanlık olmuş bir trend yani buradaki ihtiyaç bence besliyor. Asıl öyle büyük bir kaynak yok. İhtiyaç olduğu zaman bazı sektörlerde fabrikalarda örneğin diyor ki adaleti sağlamamız lazım. Fabrikalar hiçbir zaman hibrit çalışamadı. Fabrikalara daha farklı dokunmanız lazım. Yani her gün insanı çağırıyorsanız işe onlara sosyal dokunuşlar, iletişim dokunuşlar, hayat kolaylaştırıcı, hijyenik faktörleri daha farklı kurguyla besleyebiliyorsunuz. Yeni jenerasyonun birinci kurgusunda esnek çalışma modelleri. Hibritten öte remote. Birinci beklenti bu. İkinci konu süreçlerin içindeki bir inovatif şirkette olmak istiyor, katkı sağlamak istiyor. Yenilikçi bir şirket kendisine geleceğe vaat ediyor. Fikirlerini alınması üçüncü önemli bir konu. Dahil olmak istiyor. Dahil olduğu süreçte sahip çıkıyor. Şimdi Z jenerasyona baktığımız zaman ayrıştırıcı konu ya bu arkadaşlar iletişimde zayıflar, ne yapacaklarını bilmiyorlar doğru değil. Bir inandığı, sevdiği bir konu varsa Y generation, X jenerasyonda 4 kat daha verimli işleri bitiriyor. Çünkü onun teknolojik yaklaşımı, süreçlere bakış açısı çok farklı. Yani burada yeni jenerasyon, hep Türkiye'nin geleceğinde konuşuyoruz ya, gelecek 100 yıl. Buradaki genç jenerasyonu anlamak, Türkiye'de kalabilmesi için elimde Great Place to Live yaparak şirketler çaba vereceğine, buradaki algıda bunlar da artık çok hatlarını aştı gibi bir yaklaşım oluyor. Hiç öyle bir şey değil. Gelecek Z generation'ın ve yeni jenerasyon, millennials dediğimiz jenerasyonu. Biz onlarsız gelecek kurgulamayacağız. Ve CEO'larımız da bundan oluşuyor. Startup şirketlerimiz de bundan oluşuyor. Onun için arkadaşları doğru dinlemek gerekir. Şimdi hepsi evlenme çağına da geliyorlar. Ama bizim en kritik nokta Aykut Hocam ne yere yapmamız lazım? Bizim yeni jenerasyon özellikle dediğim Z'lerden sonra alfalar da gelecek. Kendilerini iş üzerine bir kişilik sergilemiyor. Yani kişilerin identity dediğimiz nokta iş üzerine gelmiyor. Bizim jenerasyonlar işiyle beraber kendini tanımlar. Biz
Anladım.
insanız diyor ilk önce. Buradaki bakış açısı yönetimlerde, şirketlerde olmazsa bu ilk önce kendisini bir insan olarak görüyor. Ve katkısıyla bir büyük resmin parçası olmak istiyor. Anlatabiliyor muyum? Davet değil, kendim olmak istiyorum diyor.
Çok belki bu konu üzerine sabaha kadar konuşuruz. Çok düşünmemiz gereken önemli konulardan biri.
Evet.
Belki kapatırken her konuğum bir kitap önerisinde bulunuyor. Son zamanlarda okuduğunuz bir
Evet.
şeyler var mı merak ediyorum. Son sözleri de alabiliriz. Ondan sonra da veda eder kapatırız.
Evet. Ben bir kitaptan öte bir araştırmayı çok yakından okudum. World Economic Forum'un Future of Jobs bir araştırması var. En önemli kritik rapor şirketleri yöneten arkadaşlar bu raporu içtenlikle okuması ve anlaması. Buradaki yüksek potansiyelini çekmeye sağlayan iş uygulamalarına 2023-27 bir penceresinde baktığımız zaman daha yüksek maaş konusu tabii ki bir konu. Ama asıl kritik konulara geldiğimiz zaman yetenekleri ve telfi sistemleri daha iyi bir seviye taşımak, ilerlemek, beceri kazanma ve beceri geliştirme, işin amacını ve etkisini daha iyi ifade etmek, iç iletişim stratejisini geliştirmek, insan ve kültür ölçümleme ve raporlama, çeşitliliği yönetmek, kapsayıcı olmak, çalışanın sağlık ve refahını. Yani size diyorum iki tane finansal bir konu varken onlarca nelere dokunacağımız konular var. Yani parayla çözemeyeceğimiz konular artıyor. Bu da yaklaşımımızı değiştirmemiz gerekiyor. Türkiye'de de enflasyonun olduğu ülkede Avrupa seviyesine maaşlar, Güney Avrupa seviyesine geldi ama verimliliğe baktığımız zaman çok uzakız.
Doğru.
Onun için buradaki kritik nokta bu. Geleceği ifşa etmek istiyorsak dünyanın trendlerine göz yumamayız. Dünyanın trendlerinin bir parçası olmamız lazım. Çünkü Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var. İnsanlarımız her tarafta kabul görülüyor. Lütfen Türkiye'de de kabul görülsün.
Kesinlikle. Süper bir kapanış oldu. Çok teşekkürler Eyüp Bey.
Ben teşekkür ederim.
Söylediğiniz raporu da podcast'in açıklama kısmına koyarım. Oradan belki ulaşıp bakmak isteyenler olabilir. O zaman sizi takip etmeye devam edeceğim. Tekrar buluşmak üzere.
Tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakınız.
Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com, Twitter'da @dünyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.